Ayrım 26.
Ama bak, sana açıkça söyleyeyim, ona ilişmese niye edersin? Aaron öfkeyle, niye diye soruyor. Niye mi? Bana öyle geliyor ki sonunda senin için kötü olur. Bunun üzerinde biraz daha konuştular. Aaron sen daha da kızdı. En sonunda Axel alayla sordu. Bizi acırsın da artık bizi dağ başında yapayalnız bırakıp da gitmezsin değil mi? Aaron öfkeyle, ha, bir pipo içecek para bile çıkaramadan sizin şu bataklıklarda dolaşıp duracağım öyle mi sanıyorsun? Diye haykırdı. Bul bir alıcı, hepsini satayım. Axel, satacak mısın? Diyor. Gereğince işlenirse iyi topraklardır bunlar. Geliri bir adamı geçindirmeye yeter. Aaron sen gene Esenyel'e doğru haykırdı. Demedim mi sana toprağa el sürmeyeceğim diye? Onsuz da yapabilirim. Axel'e göre öyleyse alıcı bulmak kolaymış. Ama Aaron sen buna dudak bükerek güldü. Şu dağ başında onun mallarını alabilecek kimse yokmuş. Dağ başında yoktur belki ama başka yerde bulunur. Aaron acı acı, burada çamurdan, yoksulluktan başka bir şey yok dedi. Axel ağırına gitmiş gibi, aa olabilir ama dedi. Selanralı İzak senin mallarını ha deyince alabilir. Aaron sen inanmam dedi. Axel ister inan ister inanma umurumda değil dedi, gitmek üzere döndü. Aaron sen arkasından seslendi. Hey dur biraz, ne dedin ne dedin, İzak alabilir mi dedin? Evet dedi Axel. Yalnız paraya bakıyorsa. Senin şu Storborg'un 5 tanesini bile alacak para var onda. Aaron sen yukarı çıkarken görünmemeye çalışarak Selanra'nın hala açığından geçmişti ama dönüşte oraya uğradı, İzak'la konuştu. İzak yalnız başını salladı. Hayır dedi. Böyle bir şey hiç düşünmemiş, düşünmek de istemiyormuş. Evet ama o yılbaşı Eleseus eve gelince İzak daha yumuşadı. Storborg'u almak delilikmiş, bunu hiç aklından bile geçirmemiş, orası öyle de. Eleseus oradan yararlanabileceğini düşünüyorsaymış, bunun üzerine düşebilirlermiş. Görünüşe bakılırsa Eleseus yarı istiyor, yarı istemiyordu. Ne pek hevesliydi ne de pek ilgisiz. Buraya yerleşecek olursa mesleği bir bakıma sona erdi demekmiş. Kentte olmaya benzemezmiş bu. O güz, köylülerinden bir takımı sorguya çekilmek üzere kente geldiklerinde görünmemeye çalışmıştı. Kendisini köyden tanıyanlarla karşılaşmaya hiç niyeti yoktu. Bambaşka bir dünyadandılar onlar. Şimdi kendisi de o dünyaya mı dönecekti? Annesi ille de orayı alalım diyordu. Sivert de öyle. Çok iyi olurmuş. İkisi de Eleseus'a yapıştılar. Bir günde onu alıp Storborg'a götürdüler. O şahane yeri kendi gözüyle görsün diye. Gel gelelim, bir kez satılma olasılığı belirmişti ya. Aaron sen bambaşka bir adam olmuştu. Hiç de acelesi yokmuş. Başından atmaya falan baktığı yokmuş. Giderse de orası gene olduğu gibi kalırmış. Birinci sınıf bir yermiş. Nakit paraymış. Ne zaman olsa kolayca satabilirmiş. Benim istediğim fiyatı vermezsiniz siz, diyordu. Evi, dükkanı, depoyu, sundurmaları gezdiler. Mallardan geri kalan döküntüleri gözden geçirdiler. Birkaç ağız mızıkası, saat kösteği, renkli kağıtlardan kutular, sallantılı lambalar. Orada duran şu akıllı kimselerin hiç de alacakları şeyler değil. Bir iki sandık çiviyle biraz da basma vardı, o kadar. Eleseus biraz gösteriş yapmak zorunda kaldı. Ortadaki şeylere şöyle yüksekten bir baktı. Şu yük arabasını alayım da ne yapayım dedi. Aaron sen onu almazsın sen de dedi. Eleseus neyse bu haliyle buraya bütün mallarla davarla falan 1500 krone veririm dedi. Yok hiç aldırdığı yoktu. Fiyatı vermesi de gösteriş içindi, bir şey söylemiş olmak içindi. Eve dönmek üzere arabalarına bindiler. Hayır iş yoktu. Eleseus pek gülünç bir fiyat vermişti. Aaron senin ağrına gitmişti bu. Sen de kim oluyorsun delikanlı dedi. Ya delikanlı dedi ona. Kentte şımarmış bir delikanlı parçası olarak görüyormuş da malların değeri üzerine ders vermek istiyormuş gibi. Bu da Eleseus'un ağrına gitmişti. Kendime delikanlı dedirtmem ben size, haberiniz olsun dedi. Ondan sonra birbirlerinin can düşmanı kesilmiş olsalar gerek. Peki ama nasıl oluyordu da Aaron sen bu kadar kaygısız davranabiliyor, kendini hiç de malını satmak zorunda değilmiş gibi görebiliyordu? Bunun bir nedeni vardı. Ne de olsa kafasının bir köşesinde bir umut vardı. Geisler'in maden damarından kendi malı olan kesimi satmak istemeyişi üzerine ortaya çıkan durumu konuşmak için köyde bir toplantı yapılmıştı. Bundan yalnız o dolaylara yerleşmiş olanlar değil, bütün o bölge zarar görecekti. Ahali ortada maden falan yokken nasıl yaşıyorsa gene öyle yaşasaydı ya. Yaşayamazlardı, sorun buydu işte. Daha iyi yiyeceklere, daha iyi ekmeğe, hazır giysiye, daha yüksek ücretlere, bol bulamaç yaşamaya alışmışlardı. Evet. Ahali para hesabını daha iyi öğrenmişti. İşte buydu sorun. Şimdi para gene gitmiş, bir ringa sürüsü denize dalar gibi kayıp gitmişti. Hepsi için korkunç bir yıkım olmuştu bu. Ne yapmalıydı? Besbelli ki eski bucak müdürü Geisler görevinden atılmasına yardım ettikleri için köyden öc alıyordu. Gene besbelliydi ki vaktiyle onun değerini bilmemişlerdi. Ortadan çekilip gitmişti. En basit yollardan madene akıl almaz bir fiyat isteyerek bölgenin bütün gelişmesini baltalamıştı. Evet, yaman adam. Maneland'la Axel Ström de onların bu düşüncelerini destekliyordu. Onu en son gören oydu. Breden'in kızı Barbro'nun kentte duruşması varmış. Temize çıkıp gelmiş. Geisler de hep mahkemedeymiş. Biri Geisler kötülemiş, bitmiş diyecek olursa, ah, onun Axel Ström'e armağan olarak yolladığı makinelere bir baksınmış. Demek bütün o bölgenin kaderi bu adamın elindeydi. Onunla anlaşmak zorundaydılar. Madenini en sonunda kaça satmaya razı olurdu acaba? Ne yapıp edip bunu öğrenmeliydiler. İsveçliler 25 bin vermişlerdi de vermemişti. İşler yeniden yoluna girsin diye üstünü köy, bura halkı tamamlasa, iştirilmemiş bir fiyat değilse değerdi doğrusu. Deniz kıyısındaki bakkal da, yukarıda Storborg'daki bakkal Aronsen de kendi hesaplarına gizlice para vermeye hazırdılar. Şimdi böyle bir işe yatırılmış bir parayı ileride kat kat çıkarırlardı. Sonunda bu ikisinin Geisler'e gidip işi görüşmesine karar verildi. Kısa zamanda geri dönecekleri umuluyordu. Bunun üzerine Aronsen'e biraz umut geldi. Storborg'u almak isteyenlere karşı direnebilirdi artık. Ama uzun sürmedi bu. Bir hafta sonra elçiler elleri boş döndüler. Yo, daha başlangıçta en büyük yanlışlığı yapmışlar. İki bakkalın yanına Brede Olsen'i de katmışlardı. Bol bol vakti var diye onu seçmişlerdi. Elçiler Geisler'i bulmuşlardı ama o yalnız başını iki yana sallamış, kahkahayla gülmüştü. Dönün köyünüze demişti. Yalnız dönüş paralarını da vermişti. Demek bütün o bölge kaderiyle baş başa kalacaktı, öyle mi? Aronsen bir ara kudurdu durdu, sonra gittikçe umudu kırıldı. Bir gün kalktı gitti Selenra'ya, işi bağladı. Evet, yaptı bunu Aronsen. Eleseus ilk verdiği fiyatı aldı. Toprakları, evi, sundurmaları, davarı, bütün malları 1500 kroneye. Evet, sonradan mallar sayılırken görüldü ki Aronsen'in karısı basmanın çoğunu kendine kullanmıştı. Orası öyle de Eleseus gibi bir adam için bu gibi ufak tefek şeyler hiçti. Cimriliğin alemi yokmuş, öyle diyordu. Bununla birlikte Eleseus işin bu sonuca varmasına pek sevinmiş değildi. Geleceği artık çizilmişti, kendini dağ başına gömüyordu. Bütün o büyük tasarılarından vazgeçmek zorundaydı. Yazıhanede çalışan bir delikanlı değildi artık o. Bucak müdürü falan olmayacaktı artık, kentte bile yaşamayacaktı. Babasına, evdekilere karşı Storborg'u kendi biçtiği fiyata elde etmiş olmakla koltukları kabarıyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Ne yaptığını bilirdi o. Bu onlara bunu gösterecekti. Ne var ki bu ufak çaptaki üstün geliş çok sürmedi. Eleseus, Andresen'i, şu başkatibi de kendini almış olmakla övünüyordu. Alınan malların arasında o da vardı sanki. Aronsen'e artık katip falan gerekmiyordu, yeni bir dükkan açıncaya dek. Andresen gelip de orada kalmak için yalvarınca Eleseus'un pek hoşuna gitti bu. Artık bey olmuştu, bir işin başıydı, ömründe ilk kez. Kalabilirsin, evet, dedi. Ben iş dolayısıyla bir yere gittiğim vakit buraya bakacak bir yardımcı ister elbette. Bergen'de, Trondheim'de şubeler açmaya gittiğim vakit. Çok geçmeden gördü ki Andresen'i yanına almakla hiç de yanlış bir şey yapmamıştı. İyi çocuktu Andresen, çalışkandı. Eleseus yokken işlerle ilgileniyordu. Yalnız başlangıçta gösteriş yapmaya, beyefendilik taslamaya meraklı gibi görünmüştü. Bu da eski beyinin suçuydu. Şimdi değişmişti. İlk yaz başında donmuş çamurlar epey derine kadar çözülünce Sivert abisine hendek açmaya Storborg'a indi. Ah, o da ne? Andresen de çıktı hendek kazmaya. Nereden aklına esmişti kim bilir? Onun işi değildi ki bu. Ama böyle bir adamdı işte o. Don daha pek derine dek çözülmemişti. İstedikleri gibi ilerleyemediler ama ne de olsa bir şey yapmışlardı. İzak'ın eskiden beri düşündüğü bir şeydi bu. Storborg'un çamurlarını kurutup toprağı güzelce işlemek, dükkan ancak ikinci derecede, ahaliyi bir makara iplik almak için köye inmekten kurtaracak bir kolaylık. Evet, Sivert'le Andresen orada öyle ara sıra konuşaraktan toprak kazıyorlardı. Bir ara dinlenmek için durdular. Andresen de nereden bulmuşsa bulmuş bir altın para vardı. Bir 20 kronelik. Sivert bu parlak şey kendisinin olsun pek istiyordu ama Andresen vermiyordu ki. İnce kağıda sarılı, koynunda saklıyordu. Sivert para için güreşmelerini önerdi. Bakalım kim kimi yere vuracakmış. Andresen böyle bir tehlikeye girmedi. Bunun üzerine Sivert güreşi kazanırsa altına 20 krone kağıt para vermeyi, üstelik bütün kazma işini kendisi yapmayı önerdi. Andresen buna içerledi. Ya diyordu. Sonra eve döneceksin. Toprak işlerinde elinden hiç iş gelmiyor diyeceğim benim için, değil mi? En sonunda anlaştılar. 20 kronelik altını 25 krone kağıt paraya değiştirdiler. Sivert o gece Selanra'ya seyirtti babasından para istemeye. Çocuk hevesi, delikanlı oyunu. Bir gecelik uyku gidiyor, kilometrelerce yol gidip dönüyor. Ertesi günde gene çalışıyor. Onun gibi güçlü kuvvetli bir delikanlı için hiçti bu. Pırıl pırıl bir altın para da buna değerdi doğrusu. Andresen onunla biraz alay etmeye kalktı ama Sivert tetik davrandı. Leopoldine'den bir laf etti mi tamamdı. Aa, az daha unutuyordum dedi. Leopoldine seni sordu. Andresen işi bıraktı, kıpkırmızı kesildi. İkisi için de hoş günlerdi bunlar. Hendek açıp suları akıtıyorlar, şakacıktan uzun tartışmalara girişiyorlar, çalışıyorlar, gene tartışıyorlardı. Ara sıra Eleseus da gelip onlara yardım ediyordu ama çabuk yoruluyordu. Ne bilek gücü vardı onda, ne istek gücü. Ama iyi çocuktu. Şakacı Sivert, bak Oline geliyor derdi. Şimdi sen içeri girip ona bir külah kahve satacaksın. Eleseus da seve seve içeri girerdi. Oline'ye ufak tefek bir şeyler satmak, o ağır toprak topaklarını kaldırıp atmanın verdiği yorgunluktan sonra dakikalarca dinlenmek demekti. Oline de zavallıcık ara sıra bir tutam kahveye gerek duyuyordu. Parayı da Aksel'den koparıyordu ya da karşılığında keçi peyniri veriyordu. Eski Oline değildi artık o. Maneland'daki iş ağır geliyordu. Yaşlı bir kadındı artık. Yaşlılık kendini göstermeye başlamıştı. Kendisi yüksünlük getiriyor. Kendini yaşlı sayıyor sanmayın, hayır. İşine son verilse söylemediğini bırakmazdı. Sıkı, dayanıklı bir kadındı Oline. İşini görür, oraya buraya komşu komşu gezip şöyle güzel bir dedikodu yapmaya da vakit bulurdu. Hakkıydı bu onun. Selenra'da da pek dedikodu yoktu ki. Aksel'in de bu taraklarda bezi yoktu. Barbro davasına gelince Oline hiç memnun kalmamıştı. Evet, umut kırıklığına uğramıştı. İkisi de aklanmış. Selenra'lı Inger 8 yıl yesin de Breden'in kızı Barbro serbest bırakılsın. Oline'nin zevkine göre bir iş değildi bu. Böyle bir kayırma sinirine dokunuyordu. Ama Ulu Tanrı işleri kendi eline alırdı elbet sırası gelince. Oline başını salladı. İleride Tanrı'nın eliyle hakkın yerini bulacağını haber verir gibi. Mahkemenin kararını beğenmediğini belli etmekten de geri kalmadı elbette. Hele küçük bir şeyden dolayı beyiyle, Aksel'le arası açılınca. O zaman gene eskisi gibi öyle alçak sesle başlıyordu sinsi acı bir alaya. Ya... Yasalar artık ne kadar da değişti. Hem de rezaletler bu kadar alıp yürümüşken. Ama ben gene de Tanrı'nın sözlerini kılavuz bilirim kendime. Bütün boynu eğiklerin sığınağıdır bunlar. Yo, Aksel bıkmış usanmıştı artık ev işlerine bakan bu kadından. Ama her işte de ona gerek duyuyordu. Hele şimdi yaz geliyordu. Gene bütün o işler tek başına ona kalacaktı. Otlar biçilecek. Ne yapardı ki? Zor işti. Braidablik'teki kardeşinin karısı memlekete, Helgeland'a yazmış, ona yardımcı olacak şöyle iyi bir kadın aramıştı ama daha bir şey çıkmamıştı. Böyle bir kadın bulunsa bile yol parasını Aksel vermek zorunda kalacaktı. Hayır, Barbara'nın minnacık bir çocuğu ortadan kaldırıp kaçması pek kötü, pek alçakça bir şeydi. Aksel bir yaz, iki kış Oline'ye katlanmak zorunda kalmıştı. Daha ne kadar sürecekti bu bilmiyordu. Barbara hayvanının umrunda mıydı bu? Aksel o kış bir gün köyde onunla bir iki lakırdı etmişti ama kızın gözünden bir damla yaş akıp da yanağında donmamıştı. Ne yaptın benim sana verdiğim yüzükleri? Diyordu Aksel. Yüzükleri mi? Ya yüzükleri. Takmıyorum artık. Ya takmıyorsun demek artık. Barbro aramızda her şey bitmişti dedi. E ondan sonra da takamazdım elbette. Biriyle aran açıldı mı onun yüzüklerini falan takmak olmaz. Peki yüzükleri ne yaptın diye soruyorum ben sana. Barbro, geri almak istiyorsun sanırım dedi. Vallahi seni böyle utanacak duruma düşürmemi benden isteyeceğini hiç düşünmedim de. Aksel bir ara düşündü, sonra başka şeylerle karşılığını verebilirdim dedi. Zararlı çıkmayacaktın yani, onu demek istiyorum. Hayır, Barbro yüzükleri elden çıkarmıştı. Bir altın yüzükle bir gümüş yüzüğü uygun bir fiyata geri alması için ona bir fırsat sağlayamadı. Gene de Barbro öyle pek kaba, sevimsiz görünmüyordu. Hayır, hiç de değil. Arkasında omuzlarının üzerinden bağlanmış, uçları kıvrımlı, uzun önlük gibi bir şey vardı. Boynuna da ak bir atkı dolamıştı. Evet, derli toplu görünüyordu. Dediklerine göre çoktan kentte bir delikanlı bulmuş bile, onunla oynaşlık ediyormuş. Ama belki de aslı yokmuş. Bayan Heyerdahl onun üzerinden gözünü ayırmıyor, yılbaşı oyunlarına falan göndermiyormuş. Evet, Bayan Heyerdahl onu hiç gözden kaçırmıyordu doğrusu. Şimdi Aksel orada durmuş, eski hizmetçisiyle o iki yüzük işini konuşurken Bayan Heyerdahl hemen aralarına giriyor. Hani bakkala gidiyordun Barbro, diyor. Barbro sıvışıp gidiyor. Hanımı da Aksel'e dönüyor. Et mi getirdin, diye soruyor. Aksel, diyor, o kadar. Elini şapkasına götürüyor. Bakın, Bayan Heyerdahl geçen güz onu pek göklere çıkarmıştı. Çok iyi bir adammış. Kendisi onun hep iyiliğini istermiş. Her şey karşılıklı olurdu elbette. Aksel de bu gibi işleri bilirdi. Eski bir öyküydü bu. Basit kimseler kendilerinden üstün kişilerle ilişkilerinde öyle yaparlardı. Aksel de Heyerdahl'lara et götürmeyi düşünmüştü hemen. Boğası vardı. Bu et orada pek makbule geçebilirdi. Gel gelelim, günler geçti, aylar geçti. Güz sona erdi. Boğayı kesmediler. Boğayı elden çıkarmasa ne zararı vardı? Elden çıkarırsa daha da yoksullaşacaktı. Sonra güzel hayvandı da. Başını sallayarak, good duck, hayır, dedi. O gün et getirmemiş. Bayan Heyerdahl da onun düşüncelerini anlamış gibiydi. Senin bir öküzün mü ne varmış ha, dedi. Ya, var, dedi Aksel. Elden çıkarmayacak mısın? Ya, elden çıkarmayacağım daha. Anladım, kesilecek koyunun da yok. Şimdilik yok. İşte böyle. Orada ne beslenebilecekse ondan başkasını hiç almamışımdır. Anladım, dedi Bayan Heyerdahl. Bu kadar. Yürüdü gitti. Aksel arabasına bindi, evine doğru yola koyuldu ama olup bitenleri düşünüp duruyordu. Düşünmemek elinde değildi. Yanlış bir iş yapmış olmaktan korkuyordu. Bucak müdürünün karısı mahkemede önemli bir tanık olarak konuşmuştu. Onun lehinde, aleyhinde, her neyse. Önemli bir tanık. Aksel hayli sıkıntılı günler geçirmişti o sıralarda ama sonunda kurtulmuştu. Topraklarına gömülü olarak bulunmuş bir çocuk ölüsünden dolayı başına açılan o pek belalı işten kurtulmuştu. Şu koyunu kesse iyi olacak. İşin tuhafı bu düşünce biraz da Barbro ile ilgiliydi. Aksel onun hanımına et getirirse Barbro'yu da etkilerdi sağlam. Gelelim, gene günler geçti. Bir dahaki sefere köye indiğinde arabasında gene koyun eti falan yoktu. Hayır, gene et yok. Yalnız son dakikada bir kuzuyu almıştı arabaya. Kocaman bir kuzu. İşte öyle cılız bir kuzu değil. Şöyle diyerek verdi. Erkek kuzulardan pek et çıkmaz. Armağan edilecek şey değildir bu. Ama bu hiç de öyle kötü değil. Bayan Heyerdahl bunu armağan olarak almanın lafını bile etmek istemedi. Söyle, ne kadar istiyorsun, dedi. Yo, iyi kadındı. Ahaliden armağan alma kuyu yoktu onun. Sonunda Aksel kuzusunu iyi bir fiyata sattı. Barbro'nun yüzünü bile göremedi. Bucak müdürünün hanımı onun geldiğini görmüş, kızı ortadan çekmişti. Tanrı selamet versin şu Barbro'ya, onu 1,5 yıl yardımından yoksun bırakmıştı. O ilk yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Gerçekten önemli bir şey. Maden ocağında yeniden çalışma başlamıştı. Geisler topraklarını satmıştı, akıl alır şey değil. Yo, şu Geislerin işine akıl erdiremezdiniz. Pazarlık eder, uyuşmaz, başını sallar, hayır der, gene başını sallar, evet derdi. Bütün köyü gene güldürürdü. Vicdanı rahatsız etmişti onu belki. Eskiden bucak müdürlüğü ettiği bölgeyi un çorbasından başka bir şey içemez, para sıkıntısı çeker durumda görmeye içi el vermemişti artık. Yoksa istediği o 1/4 milyonu almış mıydı? Belki de en sonunda kendisi de para sıkıntısı çekmeye başlamış, kaçı olursa olsun satmak zorunda kalmıştı. 25-50 bin de azımsanacak bir para değildi ne de olsa. Doğrusunu isterseniz ortada bir söylenti vardı. Babası hesabına oğlu bir sonuca vardırmıştı bu işi. Ne olursa olsun çalışma yeniden başlamıştı. Gene o mühendis geldi adamlarıyla. İş yeniden başladı. Gene o iş, evet, ama şimdi başka biçimde. Sanki gerisin geriye. Her şey yolunda görünüyordu. İsveçli maden sahipleri adamlarını getirmişler, dinamit getirmişler, para getirmişlerdi. Yolunda olmayan ne vardı ki? Aronsen bile dönmüş gelmişti. Dükkancı Aronsen şu. Storborg'u Eliseus'tan geri almayı kafasına koymuştu. Eliseus, hayır dedi, satılık değil. İyi para verirsem satarsın sanırım ha? Hayır. Hayır, Eliseus satmayacaktı Storborg'u. Doğrusunu isterseniz düşüncesi biraz değişmişti. Yamaçlarda bir alışveriş yerinin sahibi olmak hiç de kötü bir şey değildi ne de olsa. Pencereleri renkli cam, güzel bir verandası vardı. Kendisi memleketi gezerken bütün işlere bakan bir başkatibi vardı. Evet ya, birinci mevkide kibar kişilerle yolculuklara çıkıyordu şimdi o. Belki bir gün ta Amerika'ya bile gidecekti. Sık sık düşünüyordu bunu. Güneydeki kentlere yaptığı şu, bu küçük iş gezileri bile sonradan uzun uzun lakırdısı edilecek şeylerdi. Sanmayın ki kendini kapıp koyveriyor. Bir gemi kiralayıp yolda çılgın dümbüşler yapıyordu. Hayır, bu tarakta bezi yoktu onun. Tuhaf adamdı Eleseus. Artık kızlarla hiç ilgilenmiyordu. Böyle şeyleri olduğu gibi bırakmış. Hiç bilgisi kalmamıştı. Hayır, ne de olsa toprak ağasının oğluydu. Birinci mevkide yolculuk ediyordu. Yığın yığın mal alıyordu. Her seferinde de biraz daha şık, biraz daha kelli felli dönüyordu. Son seferinde lastik bile giymişti ayaklarını kuru tutmak için. "Ne o? Üst üste iki ayakkabı mı giyiyorsun?" dediler. "Son günlerde mayasıl ağrıları çekmeye başladım da," diyor. Herkes de Eleseus'a da mayasıl ağrılarına da acıyordu. "Güzel günler, şahane bir yaşayış, bol bol boş vakit. Hayır, Storborg'u satmayacaktı. Ne? Küçük bir kente gidip de küçük bir dükkanda tezgahın arkasına mı dikilecekti? Kendisinin burada başkatibi falan varken. Ayrıca şu işi büyük bir ölçüde geliştirmeyi koymuştu şimdi kafasına. İsveçliler dönüp gelmişlerdi. Orayı paraya boğacaklardı. Bu durumda satacak olursa aptallık ederdi. Aronsen her seferinde kesin bir hayırla karşılaşıp gidiyordu. Uzağı göremeyip orayı bıraktığı için kendine gittikçe daha çok kızıyordu. Yok. Aronsen kendine hiç de kızmamalı. Eleseus da tasarılarında, niyetlerinde pek ileri gitmemeliydi. Hepsinden daha çok. Köyde kutsallaşacaklarına emin melekler gibi gülümseyip ellerini ovuşturacakları yerde daha az güven gösterseler iyi ederlerdi. Bilselerdi. Çünkü yeniden umut kırıklığına uğradılar. Hem de az bir umut kırıklığı değil. Kimin aklına gelirdi ki? Maden ocağında iş yeniden başladı. Orası öyle de tepenin öbür ucunda 15 kilometre ötede, Geistler'in topraklarının güney sınırında, yani başka bir bölgede, onlarla hiçbir ilgisi olmayan bir yerde. Oradan yavaş yavaş asıl ocağa, İzak'ın madenlerine doğru çıkacak, dağ başındaki köydeki ahalinin yüzünü güldürecekti ama en azından yıllar isterdi. Sayısız yıllar, bir göbek sonra. Bu haber en ağır ölçüde bir dinamit patlaması gibi duyuldu. Kulakları sarsıp sağır edercesine. Köy halkı üzüntüden bitti. Kimisi kabahati Geistler'e buluyordu. Geistler, şu şeytan herif, onlara gene oyun oynamıştı. Kimisi de kafa kafaya verdiler, güvenilir kimselerden yeni bir elçi yolladılar. Bu sefer maden ortaklığına, mühendise. Bir şey çıkmadı bundan. Mühendisin anlattığına göre işe güneyden başlamak zorundaymış çünkü orası denize daha yakınmış. Böylece havai hatta gerek kalmıyor. Ulaşım masrafı hemen hemen sıfıra düşüyormuş. Hayır, işe oradan başlayacaklarmış, bu kadar. Bunun üzerine Aronsen de yeniden kalktı, yeni iş yerine, adanmış toprağa doğru yola koyuldu. Andresen'i götürmeye çalıştı. Burada dağ başında kalman saçmalık diyordu. Sen de gelsen benle daha iyi edersin. Andresen oradan ayrılmak istemiyordu. Anlaşılmaz bir şeydi bu ama öyle işte. Kendisini oraya bağlayan bir şey vardı. Oraya bağlanmış, kök salmış gibiydi. Andresen değişmiş olsa gerekti. Çünkü orası eskiden neyse gene oydu.